Ayrım 43 Tekerlekler Arthur Hailey Sayfa 476 Rolly Knight'ın anlattıklarına inanmıştı. Hem de hepsine. Leroy Colfax'ın kurşunlanmış cesedinin bulunduğunu gazetede okuduğunu hatırlıyordu. Colfax fabrikanın bir işçisi olduğu için ilgilenmişti bu olayla. Bir hafta geçmişti bunun üzerinden. Dört soyguncunun ikisinin öldürülmesinden ve birinin de ortadan yok olmasından sonra mafyanın Rolly'ye döneceği şüphesizdi. Ama bunu ne zaman yaparlardı? Gelecek hafta mı, ertesi gün mü, bu gece mi? Wingate endişeyle kapıya doğru baktığını fark etti. Şöyle düşünüyordu. Hiç zaman kaybetmeden başka birisinin de fikrini almalıydı bu konuda. Tek başına karar verilemeyecek kadar önemli bir konuydu bu. Ama kime danışacaktı? Şirketteki amirine, personel müdür yardımcısına giderse alacağı karşılığın ne olacağını biliyordu. Bir cinayet işlenmişti, canilerin adları biliniyordu. Şu halde işi polise haber verip onların eline terk etmek gerekirdi meseleyi. Wingate başına ne gelirse gelsin bunu yapmayacağını biliyordu. Ya da hiç olmazsa başka birine danışmadan bu yola başvurmayacaktı. Bir fikir geldi aklına birdenbire. Brett De Los Santo. Geçen Kasım ayında tanışmalarından bu yana Brett, Leonard Wingate ve Barbara Zaleski iyi dost olmuşlardı. Wingate genç ressamın bir havailik perdesi altında sağduyuya, akla ve geniş bir merhamet duygusuna sahip olduğunu anlamış, kendisine hayran kalmıştı. Bu konuda önemli bir fikir verebilirdi. Üstelik Brett, Barbara'nın film çevirdiği zamandan tanıyordu Rolly Knight'ı. Wingate, Brett'e telefon etmeye ve mümkünse hemen bu akşam buluşmaya karar verdi. Meylu sessizce girmişti odaya. Wingate kızın ne kadarını duyduğunu ya da bildiğini bilmiyordu. Ama bunun pek bir önemi yok diye düşündü. Kapıyı işaret ederek kilitlenir mi diye sordu. Meylu başını salladı. Evet. Ben gidiyorum şimdi, geri geleceğim. Ben çıkar çıkmaz kapıyı kilitleyin ve bir daha açmayın. Ben geldiğim zaman adımı söyleyeceğim. O zaman açarsınız, anlaşıldı mı?
Evet beyim.
Meylu'nun bakışlarıyla karşılaştı Wingate'in bakışları. Kızın ufak tefek, zayıf ve gösterişsiz olmasına rağmen güçlü olduğunu hissetti. Blaine apartmanlarından az ötede Wingate bütün gece açık olan çamaşırhanede bir telefon bulmuştu. Brett'in evinin telefonunu biliyordu. Çamaşır makinelerinin gürültüsüne karşı bir kulağını eliyle kapayarak uzun uzun çaldırdı zili. Sonunda karşılık alamayınca kapattı. Bir iki gün önce Brett ile konuşurken genç adamın hafta içinde Barbara ile birlikte Trenton'larla buluşacağını söylediğini hatırladı. Orada aramaya karar verdi. Bilinmeyen numaralardan Trenton'ların ev numarasını alıp telefonu açtı. Ama orada da kimse yoktu. Brett De Los Santo ile konuşmak çok önemli olmuştu şimdi. Brett'in kendisine bir şey daha söylediğini hatırladı. Barbara'nın babası hala Ford Hastanesi'nde yatıyordu. Wingate, Barbara ile Brett'in birlikte olmaları ihtimali çok diye düşündü. O halde Barbara nerede olacağını hastaneye bildirmiştir. Hastanenin numarasını çevirdi. Birkaç dakika bekledikten sonra telefona çıkan bir hemşire, Barbara Zaleski ile temasa geçebileceklerini söyledi. Wingate, istediği bilgiyi alabilmesi için yalan söylemesi gerektiğini biliyordu. ''Ben kuzeneyim, Denver'dan şimdi geldim, havaalanından telefon ediyorum.'' dedi. Çamaşır makinelerinin gürültüsünün uçak sesini andıracağını umut ediyordu. Amcamı görmek için gelmiştim ama kuzenim önce kendisiyle konuşmamın daha iyi olacağını söylemişti. Hastaneye telefon edersem nerede bulunabileceğini öğreneceğimi yazdı bana. Hasta bakıcı, biz burada haber alma servisi işi görmüyoruz diye tersledi Wingate'i ama istediği bilgiyi de verdi. Bayan Zaleski bu gece Bay ve Bayan Trenton ve Bay De Los Santo ile Detroit Senfoni Orkestrası'nın konserindeydi. Barbara yer numaralarını bile yazdırmıştı hastaneye. Arabasını çamaşırhanenin önüne bırakmıştı. Şimdi son hızla Jefferson Caddesi'ne doğru yol alıyordu. Telefon ederken ince bir yağmur başlamıştı. Yerler kaygandı. Konser salonunun üniformalı kapıcısı kapının önünde bir arabanın durduğunu görünce yerinde doğruldu. O ağzını açmadan Wing'e şu anda içeride olan birisini görmem gerek. Çok önemli bir iş için dedi. Elinde telefondan aldığı yer numaraları yazılı bir kağıt vardı. Konser devam ettiği ve ortalıkta başka bir araba olmadığı için kapıcı arabanın kontak anahtarı üstünde kalmak üzere birkaç dakika orada bırakabileceğini bildirdi. Wingate içeri girerken müzik sesi çevresini doldurmuştu bir anda. Yol gösteren kız yanına gelerek alçak bir sesle ''Araya kadar yerinize oturtamayacağım sizi'' dedi. ''Biletinizi görebilir miyim?'' ''Biletim yok.'' Kıza ne için geldiğini anlattı ve aradığı kimselerin koltuk numarasını gösterdi. Bu sırada bir erkek yer gösterici gelmişti yanlarına. Wingate, ''Beni sıranın başına götürebilirseniz Bay de Los Santo'ya dışarı çıkması için işaret edebilirim.'' dedi. Yer gösteren adam kesinlikle bunu yapamayız efendim, herkes rahatsız olur sonra diye karşılık verdi. Peki araya ne kadar kaldı? Pek emin değildiler bundan. Wingate o anda ne çalındığının farkına vardı. Prokofiev'in Romeo ve Juliet'ini tanımıştı. Orkestra şeflerinin parçayı değişik düzenlemelerle çaldıklarını bildiği için bir program verebilir misiniz diye sordu. Tanıdı. Parça Tybalt'ın ölümüydü. Ara verilmesine pek az kaldığını görerek ferahladı. Sabırsızlıkla beklerken bile müziğin büyüklüğü kendini kapıp götürüvermişti. Dalga dalga başlayan açılış teması öldürücü çekiş darbeleriyle inen timpani sololarıyla hızlanıyordu. Tybalt Romeo'nun arkadaşı Mercutio'yu öldürmüştü. Şimdi de ölüm halinde bulunan Tybalt'tan intikamını alıyordu Romeo. Borular insanın yıkıcılığının faciasını ilan ediyorlardı. Bütün orkestra bir anda kaderin sesi gibi yükselmişti. Wingate müzik de şu anda burada bulunuş nedeni arasındaki benzerliği düşününce ürperdi. Müzik sona erdi, salon alkıştan inlerken Wingate yanında yer gösterici olduğu halde ön sıralara gidiyordu. Brett de Los Santo'yu gördü. Brett şaşırmıştı ama hemen yerinden kalktı. Barbara ile Trenton'lar da arkasından kalktılar. Fuayede ne yapılabileceğini konuştular aceleyle. Wingate ayrıntılara girmeden Brett'e Rolly Knight işi için aradığını anlattı. Brett'le birlikte onların oturduğu yere gitmeyi düşünüyordu. Brett hemen razı geldi buna ama Barbara da onlarla birlikte gelmek istiyordu. Bir süre tartıştılar. Leonard Wingate kızın kendileriyle gelmesini istemiyordu. Sonunda Adam'ın Barbara ile Erika'yı alıp Brett'in evine gitmesinde karar kıldılar. Onları orada bekleyecekti. Hiçbiri yeniden konser salonuna girmek istememişlerdi. Wingate Brett'i kendi arabasına götürdü. Yağmur dinmişti. Brett sırtındaki paltoyu arabanın arkasına fırlattı. Yollarının kısa olduğunu bilen Wingate hemen durumu açıkladı. Brett dinliyor, arada bir şey soruyordu. Soygun ve cinayeti öğrenince bir ıslık kaçtı dudakları arasından. Gazetelerde okumuştu bunu. Üstelik Matt Zaleski'nin hastalığı dolayısıyla yakın bir ilgi de duymuşlardı bu olaya. Brett yine de Rolly Knight'a bir düşmanlık duymuyordu. Genç zencinin masum olmadığı muhakkaktı ama kanun kabul etse de etmese de suçun dereceleri vardı. Wingate, Rolly'nin bu işe zaman zaman istemeyerek girdaba kapılıp sürüklenen bir yüzücü gibi karıştığına emindi. Brett de bu düşünceyi kabul ediyordu. Ama yine de Rolly Knight'ın yaptıklarının cezasını çekmesi gerekecekti. Kimse onun kaçmasına yardım edemezdi, etmemeliydi de. Brett, yapamayacağımız tek şey onun Detroit'ten kaçmasına göz yummak dedi. Ben de o fikirdeyim. Wingate suç daha hafif olsaydı bunu denemeye kalkışırdık diye düşünüyordu. Ama işin içinde cinayet olunca böyle bir şey düşünülemezdi. Şimdi onun ihtiyacı olan şey bundan önce bulamadığı şeydir. Parayla tutulabilecek iyi bir avukat. Parası yok ama. Ben bulurum, birazını ben veririm. Geri kalanını da eşten dosttan alırım. Brett kimlere yanaşacağını düşünüyordu bile. Irk ayrımı ve sosyal adaletsizlik hakkında ilgisiz kalmayan kişiler vardı. Wingate polise teslim olması gerekecek dedi. Başka bir çıkar yol görmüyorum. Ama güçlü bir avukat bulursak cezaevinde korunmasını sağlayabiliriz. Avukat olsun olmasın bu korunmanın neden de etkili olacağını düşündü içinden. Brett iyi bir avukat olursa belki de bir fırsatı olabilir. Belki. Knight bizim dediklerimizi yapacak mı bakalım? Wingate başını salladı. Yapacak. Şu halde yarın sabah bir avukat buluruz. Teslim olma işini o ayarlar. Bu gece ikisi de kızla o da Barbara ile benim yanımda kalırlar. Personel yöneticisi yan gözle Brett'e baktı. Emin misin bundan? Elbette. Daha iyi bir şey yoksa senin aklında. Leonard Wingate başını salladı. Brett de Rosanto'yu bulduğuna sevinmişti. Genç ressamın şimdiye kadar söyledikleri ya da yaptıkları Wingate'in kendi düşündüklerinin dışında değilse de Brett'in varlığı ve soğukkanlılığı güven vericiydi. Wingate onun içgüdüsel bir liderliğe sahip olduğunu daha ilk bakışta anlamıştı. Brett'in bütün hayatı boyunca araba modeli çizmekle yetinip yetinmeyeceğini sordu kendi kendine. Rolly'nin oturduğu evin önüne gelince arabadan çıktılar, Wingate kapıları kilitledi. Her zamanki gibi çöp kokuyordu ortalık. Wingate tahta merdivenlerden üçüncü kata çıkarken Rolly ile May Lou'ya kendisinin adıyla tanıtacağını söylemişti kapıyı açmaları için. Ama görüldüğüne göre buna ihtiyaç kalmamıştı. Kapalı tutmalarını söylediği kapı yarı aralıktı. Dışarıdan zorlandığı belliydi. Kilidin bir parçası kopmuş sallanıyordu. Leonard Wingate ile Brett içeri girdiler. Odada yalnız May Lou vardı. Eşyalarını mukavva bir valize dolduruyordu. Wingate, Rolly nerede diye sordu. Kız başını kaldırmadan karşılık verdi. Gitti. Nereye gitti? Bir takım adamlar gelip götürdüler onu. Ne zaman? Siz çıktıktan hemen sonra beyim. Kız başını çevirdi, ağlamakta olduğunu gördüler. Brett kim olduklarını tarif edebilirse polise haber verebiliriz dedi. Leonard Wingate başını salladı. Çok geç kaldıklarını biliyordu. Daha ilk baştan geç kaldıklarını anlamıştı aslında. Kendisiyle Brett de Losanto'nun şimdi ne yapacaklarını da biliyordu. Çekip gideceklerdi. Detroit'teki çok kimsenin, papazın ve Musevi'nin yaptığı gibi ya da karşı tarafa geçeceklerdi. Brett suskundu. Wingate, Mary Lou'ya şimdi ne yapacaksın diye sordu. Kız mukavva valizini kapatarak bir şeyler yaparım herhalde dedi. Brett elini cebine soktu. Wingate onu durdurdu. Bu işi bana bırak. Cebinden çıkardığı kağıt paraları saymadan May Lou'nun eline sıkıştırdı. Özür dilerim dedi. Çok bir şey değil bunu söylemek ama yine de özür dilerim. Aşağı indiler. Arabanın yanına geldikleri zaman kapısının açık olduğunu gördüler. Camlardan biri kırılmıştı. Arka koltuktaki iki palto da yok olmuştu. Leonard Wingate arabasının tavanına dayadı başını. Kendisine baktığı zaman Brett adamın gözlerinin yaşla dolu olduğunu gördü. Wingate, hey tanrım dedi, kollarını yalvarır gibi kara gökyüzüne kaldırdı. Hey tanrım, ah bu kalpsiz şehir. Rolly Knight'ın cesedini hiç bulamadılar. Ortadan yok olmuştu. Adam Brett de Losanto'ya söz konusu olan senin hayatın benimki değil dedi. Eğer acele davrandığını söylesem dostun sayılamam. Büyük bir yanlışlık yapıyorsun bana kalırsa. Gece yarısına gelmişti saat. Beşi de Brett'in evinde oturuyorlardı. Adam ve Erica, Barbara ile Brett ve Leonard Wingate. Brett ile Wingate yarım saat önce gelmişlerdi. Hepsi acılıydılar. Rolly Knight konusunda söylenecek her şey söylendikten sonra Brett otomobil sanayini bırakmak niyetinde olduğunu bildirmiş ve istifa mektubunu hemen yarın sabah vereceğini söylemişti. Adam 5 yıla kadar model merkezinin başına geçersin diye diretiyordu. Bir zamanlar en büyük emelim buydu dedi Brett. Ama şimdi artık bu işin benim için olduğuna inanmıyorum. Leonard Wingate başka nedenler de var değil mi diye atıldı. Evet, kendileri için böylesine uzun vadeli planlar yapan otomobil yapımcılarının içinde yaşadıkları, toplum için hiçbir şey yapmadıklarına inanıyorum. Adam buna itiraz etti. Bu dediğim bir zamanlar için geçerli olabilir ama artık böyle değil durum. Her şey değişti artık ya da son hızla değişmekte. Bunu her gün görüyoruz. Yöneticilerin davranışlarında, toplum sorumluluğunda, yaptığımız arabalarda, hükümetle olan ilişkilerde, tüketicileri gözetmekte. 2-3 yıl öncesi gibi bile değil işler artık. Brett buna inanmak isterdim dedi. Sırf sen inanıyorsun diye olsa bile. Ama inanamıyorum ve inanmamakta yalnız değilim. Hem artık dışarıda çalışacağım bundan sonra. Erika ne yapacaksın diye sordu. Gerçeği bilmek istersen ben de bilmiyorum. Adam siyasete atılırsan hiç de şaşmam dedi. Böyle bir şey yaparsan oyumu sana vereceğim emin olabilirsin. Hatta kampanyana katkıda bile bulunurum. Ben de dedi Wingate, daha bu akşamüstü Brett'in liderliğine ve daha ne kadar ressamlıkla yetineceğini düşündüğü aklına geldi. Brett gülümsedi, bu sözünüzü unutmayacağım. Belki de size pahalıya oturacak bu dedi.
Barbara o resim yapacak dedi ötekilere dönerek. Hatta kendisini sehpasına zincirle bağlamam gerekse bile. İkimizi de ben çalışıp geçindireceğim.
Brett geçindirmeye gelince kendi başıma küçük bir desen atölyesi açmak istiyorum dedi.
Eğer böyle bir işe kalkışırsan başarılı olmamak elinde olmadığı için küçük çapta kalamazsın dedi adam.
Üstelik her zamankinden daha çok çalışmak zorunda kalacaksın.
Brett içini çekti. Ben de bundan korkuyorum ya.
Barbara adama senin de şirketten ayrılacağın söyleniyordu dedi.
Nereden duydun bunu?
Bilmem, şuradan buradan çalındı kulağıma.
Adam Detroit'te sır saklamak da güç iş diye düşündü. Pierce Stuyvesant'ın ya da ona yakın bir kimsenin ağzını tutmadığını tahmin etti.
Barbara doğru mu diye ısrar etti.
Adam bir teklif yapıldı dedi. Bir süre ciddi olarak düşündüm bunu ama sonra reddetmeye karar verdim.
Bir iki gün önce Pierce Stuyvesant'a telefon edip kararını bildirmişti. Şartları ve ayrıntıları konuşmak için San Francisco'ya gitmemin hiçbir anlamı yoktu. Adam bir otomobilciydi ve öyle kalacaktı.
Oto sanayinde bozuk giden pek çok şey olduğunu görüyordu. Ama haklı olan, doğru olan pek çok şey olduğunu da biliyordu bir yandan.
Modern otomobil mucizesi bazen başarısızlığa uğramak değil, çoğunlukla başarılı olmaktı. Pahalı olması karşısında model ve teknik harikaları çıkarılınca hiç de pahalı değildi. Havayı kirletmesi, yolları kalabalıklaştırması karşısında özgür insanlara bütün tarih boyunca en çok arzuladıkları şeyi, yani kişisel hareketliliği vermesi çıkarılınca bu mucize daha iyi anlaşılıyordu.
Bir yöneticinin iş hayatını bundan daha heyecan verici bir çevrede geçirmesine imkan yoktu.
Adam Barbara'ya, ''Hepimiz her şeyi başka açılardan görürüz.'' dedi. ''Benim için oyumu Detroit'e verdiğimi söyleyebilirsiniz.''
Az sonra vedalaşıp ayrıldılar. Evlerine dönerken Adam, ''Bu akşam çok konuşmadın.'' dedi.
''Erika dinliyordum.'' diye karşılık verdi. ''Düşünüyordum hem de. Baş başa kalmamızı istiyordum. Sana söyleyeceklerim vardı.''
''Şimdi söylesene.''
''Hamileyim galiba. Dikkat, çarpacaktın az daha.''
Adam arabayı bir evin önündeki yola sokarak, ''Trafiğin en kalabalık olduğu saatte bunu söylemediğine şükret.'' dedi.
''Kimin yolu burası?''
''Kimin olursa olsun bana ne?'' Kollarını açarak karısını kucakladı ve şefkatle öptü. Erika yarı ağlıyor, yarı gülüyordu.
''Nassau'da kaplan gibiydin, orada olmuş olmalı.'' dedi.
''İyi ki öyleydim.''
''Bu her ikimiz için de iyi.'' diye düşünüyordu Adam.
Sonra tekrar yola koyuldukları zaman Erika,
''Greg'le Kirk'ün ne düşüneceklerini aklıma getiremiyorum.'' dedi. ''İki tane yetişkin oğlum var. Birdenbire bir bebek giriveriyor aileye.''
''Sevecekler onu. Çünkü seni de seviyorlar. Benim sevdiğim gibi. Karısının elini tutarak yarın onlara telefon edip söylerim.'' dedi.
''Aramızda bir şeyler yaratıyoruz biz de anlaşılan.''
''Gerçekti bu.'' diye düşündü Adam mutlulukla. ''Hayatı dop doluydu şimdi.''
Bu akşam hem Erika'ya hem de bu yeni şeye sahip olmuştu. Yarın ve daha sonraki günlerde de Far Star vardı.
Kitabın sonu. 9 Aralık 2022. Sayfa 486.